Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 30 Mer 1400 Hicri Kameri, 15 Rabiul Evvel 1443 ve miladi 22 Ekim 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Azalları, Vahdet Haftası Özel Programı ve Nur'a Giden Yol isimli programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın komşularının toprak bütünlerine dayalı Tahran politikasını vurguladı. Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejimin insanlık dışı eylemlerinden sorumlu tutması gerektiği belirtildi. Tuğgeneral Musevi, hava kuvvetlerinin daha güçlü ve daha muktedir olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ülke elçisini ihraç etmekle tehdit etti. Irak Seçim Komisyonu 7 şikayeti haklı buldu. Ve Semih Cağca Beyrut olayları ile ilgili ifadeye çağrıldı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki haberlerimize başlamadan önce önemli bir duyurumuz olacaktır. 31 Ekim'den tarihten birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün akşam Türk mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti politikasının komşularının bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne komşuluk ilişkilerinde kötü niyetlilerin sorun yaratmak için şeytanlıklarına izin vermemeyi dahil olduğunu belirtti. İran'dan bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'daki gelişmelerde dahil olmak üzere ikili ilişkilerde ve bölgesel ve uluslararası ilgi alanlarındaki son gelişmeler, ayrıca Astana formatındaki zirvenin düzenlenmesi, iki ülkenin 7. stratejik toplantısının yapılması ve iki ülkenin üst düzey yetkililerinden ziyareti konularına ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Afganistan'da namaz kılan Müslümanlara terör saldırılarının artmasından endişe duyduklarını ve Müslüman ülkelerden bu bağlamda etkin rol üstlenmelerinden beklendiğine değinirken, gelecek hafta Tahran'da Afganistan komşu ülkeleri Dışişleri Bakanlarının toplantısının düzenleneceğini, bunun Afgan halkının iradesine yerine getirmek için terör ve şiddet içermeyen istikrarlı bir Afganistan'ı oluşturmak bağlamında komşuların görüş alışverişinde bulunma fırsatı olduğuna ifade etti. Çavuşoğlu, Afganistan'da terör eylemlerinin artışından kaygılı olduklarına da değinirken, terör eylemlerini önlemek için pratik eylemlere duyulan ihtiyaç, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması zarureti, IŞİD de dahil olmak üzere terörist gruplara karşı mücadeleyi güçlendirmeye yönelik tedbirlerin bir arada toplanması ve özellikle bölgedeki terörle mücadele için komşu ülkelerin yardımlarına vurgu yaptı. İki taraf ayrıca daha fazla bölgesel işbirliği için ECO zirve toplantısının önemine atıfta bulunarak iki ülkenin endişe duydukları konularda yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerinde istişare ve görüş alışverişinin zaruretinin altını çizdiler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Müşaviri Ali Asgar Hacı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Selçuk Ünal ile Suriye'deki gelişmeleri gözden geçirdiler ve Suriye Anayasası ile ilgili 6. tur müzakerelerin yapılmasını olumlu karşıladılar. Cenevre'de düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantılar için İsviçre'de bulunan taraflar Suriye'deki son gelişmeler hakkında bir araya geldiler. Hacı görüşmede Suriye Anayasa Komitesi'nin Astana süreci çerçevesinde düzenlendiğini ve görüşmelerin Suriye halkının istekleri ve yabancı müdahaleleri olmaksızın yapılması gerektiğini söyledi. Hacı İdlib gelişmeleri ile ilgili eğer Astana süreci çerçevesinde varılan anlaşmalar uygulanırsa birçok sorun çözülecektir ve İdlib'deki sorunun daimi çözümü oranın teröristlerden ve silahlı gruplardan temizlenmesi ve oradaki egemenliğin Suriye hükümetine geri dönmesiyle mümkün olacaktır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Selçuk Ünal da komite görüşmelerinin Suriye millet menfaatleri çerçevesinde iyi sonuçlanmasını temenni etti. Toplantıda yakın gelecekte Astana'nın gelecekteki toplantısı da ele alındı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda siyasi ve sömürgeciliğe karşı komitedeki temsilcisi, Korsan rejim İsrail'in tehditlerine karşılık olarak dünya toplumu ve Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejimin insanlık dışı eylemlerinden sorumlu tutması gerektiğini söyledi. İran'ın bildiğine göre İran temsilcisi ayrıca söz konusu rejimin Birleşmiş Milletler'e bağlı tüm bildiriler gibi uluslararası hukuku fahiş şekilde ihlal ederek Filistinliler ve işgal ettiği topraklarda yaşayan diğer Arapların esas haklarına ve şanına saldırmaya devam ettiğini söyledi. İran temsilcisi söz konusu oturumda korona ile yüzleşmenin zorlu şartlarında ve uluslararası toplumunda COVID-19'un etkilerini ve sonuçlarını azaltmaya odaklandığı bir dönemde İsrail rejimi bu döneme yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve ilhak ve askeri işgal planlarını yoğunlaştırmak için kullanmaya devam ettiğini söyledi. İran temsilcisi Gazze'nin insanlık dışı kuşatmasının devam etmesi ve insanlık krizinin yoğunlaşmasına Golan tepeleriyle Suriye ve Lübnan'ın bazı bölümlerinin işgalinin ve rejimin bölge ülkelerine yönelik saldırganlığının devam etmesini işaretle bu gibi eylemlerin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını, bu yüzden de dünya toplumu Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin ırkçı rejimin tüm bu istikrarsızlaştıran siyasetleri illegal eylemlere ve insanlık dışı girişimlerinden haberdar olduğunu ve buna cevap vermeleri gerektiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti kadınlar ve kızları güçlendirmek için zaruri olan her şeyi yapmaya hazırdır dedi. İran'ın bildirdiğine göre kadın, barış ve güvenlik konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün yerel saatle düzenlenen oturumuna katılan Zahra Irshadi, İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkına karşı tek yanlı yaptırımlarla kadınlar ve kızların temel haklarını ihlal etmekte olan illegal ve tek taraflı zorlayıcı gelişmeler ve saldırgan eylemlere rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin kadınlar ve kızların güçlendirilmesi için gereken her şeyi yapmaya kararlı olduğunu ve onların toplumda önemli rol oynamaları ve barış ve güvenlik alanı da dahil olmak üzere kapasite ve yeteneklerini tam olarak kullanmaları için zemin sağlamaya çalıştığını belirtti. Kadınlar ve kızlar çatışmalardan en çok etkilenenler arasında yer alıyor diyen İran'ın Birleşmiş Milletler'deki üst düzey diplomatı, Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler bildirisi kapsamındaki görevlerine göre, yani uluslararası barış ve güvenliği sağlama alanında kadınlar barış ve güvenlik meselesini ele alması gerektiğini de sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tuğgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Hava kuvvetlerinden eskiye nazaran daha muktedir ve daha güçlü olduğunu söyledi. Genç Muhabirler Kulübü'nün bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Başkomutan Tuğgeneral Abdurrahim Musevi, Hava kuvvetlerinden 10. Velayet Sahası Fedaileri adlı tatbikatın ana aşaması ve operasyonel aşamasının marjında yaptığı açıklamada silahlı güçlerin her ülkede bu cümleden İran'ın kendini güçten güncellemede tutması ve öğrendiklerini de uygulamak için tatbikat düzenliyorlar dedi. İran Başkomutanı yeni metotlarla gerçekleşen söz konusu tatbikatın hava kuvvetlerinin daha büyük işleri için çok bereketli başlangıç noktası olduğunu belirtti. Tuğgeneral Musevi, hava kuvvetlerinin inkılabın zaferinin ilk gününden günümüze kadar tüm halka, şerefe layık olan aydın ve parlak geçmişe sahip olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tuğgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, umuyorum ki İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin iktidarı düşmanlara yanlış hesap yapmamaları konusunda bilinçlendirmişti hatırlatmasında bulundu. İlk kez komutanlık ve pilotlar arasında direkt irtibat sağlandı, savaş uçaklarının hedeflerinin merkezden belediyene bildirildi. 10. Velayet Sahası Fedailleri tatbikatı dün Kutsal Ya Muhammed Resulullah parolası ile İran çapında gerçekleşti.
Gallup yaptığı açıklamada son anketlere göre İranlıların %72'si Seyyid İbrahim Reisi hükümetinin performansından memnun olduğunu ve onayladığını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Washington'da bulunan Gallup son anketinde 100 yetişkinden 70'inden fazlasının reisi hükümetinin performansını onayladığını bildirdi. Gallup'un yayınladığı anket İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanlığı göreve başlamasından 3 hafta sonra yani 24-31 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Araştırma kurumu ayrıca reisinin ülkede aşılama kampanyasına değinerek reisinden önce halkın yaklaşık %5'inin bir nebze aşılandığını fakat o tarihten beri ülkede yaklaşık %50 oranında aşı uygulandığını belirtti. İran'da daha çok Gallup Enstitüsü olarak bilinen Gallup şirketi, dünyanın en saygın anket enstitülerinden biri olarak bir yönetim danışmanlığı şirketidir.
İran Gümrük Sözcüsü Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle 16 milyar dolar ticaret gerçekleştiğini duyurdu. Muhabirimizin bildiğine göre İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, Hicri Şems'i 1400 yılının ilk yarısında Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri ve İran arasında 16 milyar 56 milyon 497 bin 709 dolar değerinde 26 milyon 387 bin ton ürün ticareti yapıldığını, bunun 9,5 milyar dolarının da ihracat ve 6,5 milyar dolarının da ithalat olduğunu belirtti. Latife Çin'in 6 milyar 568 milyon dolar değerinde 14 milyon 833 bin tondan fazla mal alımı ve ağırlıkça %30 ve %77'lik büyüme ile İran'ın ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı aldığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti son zirvede Şangay İşbirliği Örgütü'ne de üye oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika, Fransa, Almanya'nın aralarında bulunan ve bir muhalifin serbest bırakılmasını isteyen 10 ülke temsilcisini ihraç etmekle tehdit etti. Erdoğan, Amerika, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz açıklaması hakkında Dışişleri Bakanımıza söyledim. Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye ders vermek sizin haddinize mi dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Bakın şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 büyük elçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söylediğim Dışişleri Bakanımıza bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Söz konusu ülke büyük elçileri pazartesi yayınladıkları bildiride Ankara'dan tanınan muhalefet Osman Kavala dosyasını hızlı ve adil bir şekilde soruşturmasını istedi. Bir yayıncı olan Kavala 4 yıldır yargılanmadan gözaltında tutuluyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Salı günü söz konusu 10 ülke elçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına dair taleplerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
RT'nin bir Türkiye Cumhurbaşkanı Suriye ordusunu askeri saldırıyla tehdit etti. RT'nin bildirine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ülkesinin silahlı kuvvetlerinin gerekirse İdlib'de Suriye ordusuna karşı ağır silahlar kullanacağını belirterek bölgemizde çok hassas noktalarda operasyonlar devam ediyor. Hiçbir şekilde geri çekilmeyeceğiz. Süreci sürdürüyoruz. Suriye rejiminin ne yapacağını bilmiyorum ama İdlib'de gereken her şeyi yapacağız. Tüm ağır silahlarımızla karşılık vereceğiz. Durumu olduğu gibi bırakmayacağız dedi. Erdoğan ülke ordusunun Suriye'den geri çekilmek niyetinde olmadığını ve bu ülkede operasyona devam edeceğini ifade etti. Bu arada Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına askeri gönderme tezkeresinin de süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
CENTCOM olarak bilinen Batı Asya, Orta Asya ve Doğu Afrika'daki terörist Amerikan güçleri karargahı sözcüsü, Suriye'nin güneydoğusunda El Tanf üssüne yapılan saldırı hakkının detayları hakkında yeni bilgiler paylaştı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bill Urban söz konusu üssün koordineli ve kasıtlı olarak saldırıya uğradığını fakat hiçbir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti. Urban, fakat Amerika'nın söz konusu saldırıda ortaklarının yaralanma ihtimalinin incelenmekte olduğunu söyledi. CENTCOM yetkilisi ilk incelemelere göre saldırının İHA'larla ve direkt olmayan ateş kullanılarak gerçekleştiğini ifade etti. Çarşamba akşamı Arap haber çevreleri Amerikan terörist askeri güçlerinin bulunduğu El Tanf hava üssünden patlama sesi duyulduğunu belirttiler. Geçen aylarda da El Ömer petrol alanı ve Deyruzur ilindeki Knikoy doğal gaz meydanlarında da defalarca roket saldırısı yapıldı.
Irak Seçim Komisyonu yayınladığı bildiride toplam 181 şikayetten 7'sinin kabul gördüğünü ve söz konusu 7 merkezin oylarının tekrar elle sayılacağını belirtti. Haber Irak medyası tarafından duyuruldu. İnanabildiğine göre geri kalan 174 şikayet reddedilirken ikisi Bağdat, üçü Neyneva ve Basra ile Erbil'de birer olmak üzere toplam 7 alanla ilgili şikayetler kabul edildi. Irak Seçim Komisyonu bildirdiğine göre söz konusu seçim merkezleri sandıklarının da oyları aday temsilcilerinin huzurunda elle ve daha sonra açıklanacak kriterlere göre sayılacak.
Yemen Sağlık Bakanlığı ilaç depolarının bombalanmasının Suudi Koalisyonu'nun Yemen halkını öldürme ısrarı doğrultusunda olduğuna işaretle saldırgan koalisyonun sağlık sektörünü bozmak ve ilaç ve tıbbi malzeme ithalatını engelleyerek görevini gerçekleştirmeye çalıştığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin dün Suudi saldırgan koalisyonun ilaç ve tıbbi teçhizat depolarını bombalamasını kınadı.
Lübnan haber çevreleri El-Kuvat El-Lübnaniye Parti Başkanı Sami Cacan'ın Beyrut olaylarıyla ilgili olarak ifade vermeye çağrıldığını duyurdular. El-Hadid haber sitesi Cacan'ın El-Tiyune olaylarıyla bağlantılı olarak çağrıldığını belirtti. Güvenilir kaynakların bildiğine göre tutuklananların itirafları ardından Caca çağrılmış. Söz konusu kaynaklar Cacan'ın olaylarla ilgili ifadesinin alınacağını böylece mahkemenin karar alma zamanında duruşmalara katılmayabileceğini belirttiler. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah son konuşmasında El-Kuvvat Partisi'nin Lübnan'da Hristiyanlar için en büyük tehlike olduğuna işaretle bu partinin hedefinin Lübnan'ın iç savaşa sürüklemek olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe gecesi yaptığı açıklamada ülkesinin Hizbullah'ı Lübnan'da önemli bir siyasi güç olarak gördüğünü söyledi.
Ve Amerikan Başkanı Joe Biden çarşamba günü yeni bir gaf yaparak 36 il başkan yardımcısı olarak gelip gittiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz 10. Velayet Fedaileri Hava Gücü Tatbikatı ile ilgili. Onuncu Velayet Fedaileri Hava Kuvvetleri Tatbikatı ilk kez merkezi komutanı odaklı olmayan bir şekilde İran İslam Cumhuriyeti ordusunun tüm üslerinin katılımı ile Perşembe günü İran'ın genelinde başladı. İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pilot Hamid Vahedi bu bağlamda şu açıklamada bulundu. Bu tatbikata ağır ve yarı ağır akıllı bombalar, çeşitli lazer, görüntülü, termal, radar füzeleri, çeşitli roket ve bombalar dahil olmak üzere her türlü yerli ve geliştirilmiş sistem ve silahlar kullanılacaktır. Bu aşamada tatbikatın ana aşamasını ve harekatın pratik aşamasını onlarca savaş uçağı, bombardman uçağı, ağır ve yarı ağır nakliye, yakıt, keşif ve arama, hava devri uçakları ve insansız hava araçları gerçekleştirecek. Etkili askeri savunma ve taarruz caydırıcılık, düşmanın olası saldırganlığını önlemenin stratejik bileşenlerinden biridir. 10. Velayet Fedaileri Hava Gücü Tatbikatı'nın önemli olması da bu hedeflere yapılan vurgu doğrultusunda olması yüzündendir. İran havacılık, hava uzay, füze gücü, deniz gücü ve kara alanında stratejik bir güç düzeyindedir. Savunma ihtiyaçlarını karşılamada yerli uzmanlığa ve uzmanlara güvenmek ve gelişmiş ekipmanların kullanımıyla savaş becerilerini güçlendirmek, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedeflerinden biridir. İHA ve muharebe İHA'ları ve çeşitli savaş uçakları gibi yerel teçhizatı kullanan İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri uzmanları, akıllı mühimmat ve nokta vuruş yapan mühimmatın yüksek operasyonel gücünden de yararlanmaktadırlar. Bu özelliklerin İran'ın askeri doktrinindeki stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve sürekli savaşa hazır olma ve askeri yeteneklerin geliştirilmesinde önemli bir etkisi olmuştur.
Hava kuvvetlerinin gücünün tehditleri oranla güçlendirilmesi, savunma ve caydırıcılık alanında temel ve belirleyici temellerden biridir. İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri kutsal savunma deneyimlerini kullanarak bu ihtiyaca cevap vermekte önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu tatbikatta hedeflere uygun olarak ve yeni savunma kabiliyetlerini kullanmak için gelişmiş silahlar kullanılarak ihtisas ve özel tatbikatları yapılıyor. Bölgedeki geniş tehdit, yelpazesi ve kritik durum göz önüne alındığında tehditleri püskürtmek için savunma hazırlığı ve taarruz gücüne sahip olmak önemi daha da artmıştır. Bu stratejik ihtiyacı cevap olarak İran'ın askeri doktrininde ülkenin savunma kabiliyetlerini geliştirmek için stratejik hedefler tanımlanmış ve belirlenmiştir. İslam İnkılabı rehberi ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ülkenin silahlı kuvvetlerinin gücünün önemini açıklayarak İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcı gücü politikasının amacını küresel zorbalara İran'la tacize bulunmaktan vazgeçirmek ve bu düşünceyi de önlemek olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi açıklamalarının devamında şöyle buyurmuştur. Düşmanlar bilmeli ki İran'a saldırmayı düşünürlerse sert bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklar çünkü Başlatan onlar olabilir ama son noktayı da onlar koyamayacaklardır. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti hava, uzay, füze gücü, deniz gücü ve kara alanlarında önemli kabiliyetlere sahiptir. Nitekim bu tatbikata ayrıca gelişmiş elektronik ekipman, akıllı mühimmat, seyir füzeleri ve gelişmiş insanlı ve insansız hava araçları da kullanılıyor. Bu açıdan bakıldığında büyük özel tatbikatları düzenlemek, tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerinin ve olası saldırılara karşı saldırı kabiliyetinin de bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak bu kabiliyetler hiçbir zaman bölge güvenliği için bir tehdit olmamıştır. İran'ın bölgesel güvenliği yönelik politikası da savaş ve gerginlikten kaçınmak ve kolektif güvenliği korumak için güvenlik hallerinde yakınlaşmak ve bölge içi katılım doğrultusundadır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'de yoksulluk ve açlık oranının artması ile ilgili. Yük ve yolcu taşımacılığı oranlarındaki resmi artışlar ile birlikte Türkiye'de yüksek enflasyon, özellikle korunamayan ve kırılgan kesim arasında yeni bir sorun haline geldi. Türkiye ulusal parası liranın başta Amerika doları olmak üzere önemli uluslararası dövizler karşısında değer kaybetmesi sorununun ardından Türkiye halkının ekonomik ve geçim sorunları ve sıkıntıları her geçen gün artmakta. Yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısının her geçen gün arttığı söyleniyor. Son istatistiklere göre Türkiye'nin 83 milyon nüfusunun 16 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Daha önce ise Türkiye para biriminin devalüasyonu ve son aylarda artan enflasyonla birlikte Türkiye ekonomisinde büyüyen bir kriz başlamış ve ülkedeki aç insan sayısında artış tahminleri gerçek olmuştur. Yine son dönemlerde ulaşım fiyatlarında görülmemiş artışlar, yüksek gıda fiyatları, yükselen enflasyon, azalan istihdam ve işsizliğin önemli ölçüde artması, konut kiralarının kat kat artması, zam yapılmış elektrik ve doğalgaz faturaları ve adaletsiz kaynak dağıtımı, Türkiye'nin önemli bir bölümünün ana eleştiri ve şikayetlerin konusuydu. Türkiye toplumu Erdoğan hükümetinin performansı hakkında başlıca da bu konuları eleştiri konusu yapmıştır. Tüm bu koşullara rağmen Türkiye ve Amerikan hükümetleri arasındaki ihtilafların derinleştiği ve devlet medyasının Erdoğan hükümetini açıkça desteklediği 2018 yılından bu yana Amerikalı yetkililerin Türk hükümetini boykot ettiği ve ekonomik iflasla tehdit ettiğinden bu yana Türkiye toplumunun da huzur ve rahatlığı kaçtığı söyleniyor. Aslında Türkiye ekonomik krizinin başlamasından bu yana ulusal para biriminin değer kaybetmesi Türkiye halkı için büyük endişe kaynağı olmuştur. Bu arada Türkiye 50 milyar ticaret açığıyla karşı karşıya ve ihracatından daha çok ithalat yapıyor.
Bu şartlar altında halkın ihtiyaç duyduğu ham madde ve gıda maddelerini satın almak için para sağlamasının Ankara hükümetinin ve Türkiye vatandaşlarının sorunlarını daha da zorlaştırdığına şüphe yoktur. Yoksulluk ve açlığın artmasına paralel olarak Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de asgari ücretin ödenmesiyle ilgili olarak şunları söyledi. Türkiye'deki asgari ücret ödemelerinin Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılması, Avrupa kıtasında Arnavutluk'tan sonra Türkiye'nin işçi ve memurları en düşük ücreti ödediğini gösteriyor. Aslında mevcut durumda ekonomik krizin ortaya çıkması da Türkiye'nin ekonomik bir gerileme yaşadığını ve 30 yıl önceki acı yıllara döndüğünü de gösteriyor. Türkiye halkı satın alma gücünü kaybetmiş, milyonlarca Türkiye'li ailesinin gıda ihtiyacını karşılaması hiç olmadığı kadar zorlaşmıştır. Türkiye ekonomisindeki mevcut durumunda genel bir özetini göz önünde bulundurmak istersek, gıda fiyatlarının sürekli olarak artması, hane halkının günlük ihtiyaçlarının karşılanamaması, orta ve yoksul kesimin endişelerinin de en önemli parçası haline geldiğini de söylemek gerekiyor. Bu anormal durum ise öyle ki pek çok Türkiye basın ve medya organı bile asıl yaygın yangınların ormanlara da değil temel ihtiyaçlarını da karşılayamayan ve ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler zamlara yaklaşamayan bu ülke vatandaşlarının mutfaklarında ve sofralarında da görüldüğünü belirtmektedirler. Bu nedenle şunu söylemek gerekir ki yükselen fiyatlar, işsizlik ve yükselen enflasyon endişesi gelirlere ve giderlere uyumlu olmayan milyonlarca Türkiye'li ailenin sorunlarının kaynağıdır. Bu koşul altında aydınların ve ekonomi uzmanlarının da ve Türkiye halkının özellikle yoksullar da dahil nüfusun yarısının endişesi Ankara hükümetinin egemenliğinin başlangıcının tersine ülkenin sorunlarını da çözmek için bir planlanan olmadığı gerçeğidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Mehr 1400, Hicri Kameri 15 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 22 Ekim 2021 Cuma. ...69 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Mehr 1331 yılında Musaddık Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Dr. Hüseyin Fatımi İran-İngiltere diplomatik ilişkisinin kesildiğini bildirdi. Bu karar Bakanlar Kurulu'nun da onaylaması ardından İngiltere'nin Tahran Maslahat Güzarına teslim edildi. Bu karar İngiltere Hükümeti'nin İran Devleti ve halkının haklarına saygı göstermemesi özellikle petrol sanayinin millileştirilmesi olayını kabul etmemesi ardından alındı. Bundan bir süre önce de Başbakan Musaddık İngiltere yönetimini uyararak durumun böyle devam etmesi halinde iki ülke ilişkilerinin kesileceği uyarısında bulunmuştu. Önce bugün Hicri Şemsi 30 Mehr 1290'da önde gelen alim ve fakih Ayetullah Molla Ali Zencani vefat etti. Şeyh Muhammed Taki nezdinde dersler alan Ayetullah Molla Ali Zencani ve Şeyh Murtaza Ensari döneminde yaşıyordu. Ayetullah Molla Ali Zencani ders vermenin yanında halkın dini ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. ...149 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Rebiülevvel 1294'te İranlı çağdaş edip araştırmacı ve tarihçi Muhammed Kazvini dünyaya geldi. Gençliğinde edebiyat ve kelam bilimleriyle tanışan Kazvini, babası ve diğer edebiyatçılardan dersler aldı. Bir süre Avrupa'da yaşayan Kazvini, oradaki müzelerde bulunan Farsça hat kitaplarından nüshalar aldı. Bu önde gelen edip Hicri Kameri 1369'da Hakk'a kavuştu ve Tahran'ın güneyindeki Ri kentinde toprağa verildi. ...115 yıl önce bugün 22 Ekim 1906'da 19. yüzyılın Fransız ünlü ressamı Paul Rezin 67 yaşında hayata veda etti. Çocukken resim çizmeye başlayan Paul, babasının ısrarı üzerine hukuk dalında eğitimini sürdürdü. 24 yaşında babasının izniyle ressamlık dalında eğitim için Paris kentine gitti. Onun çizdiği resimler ilk başlarda pek ilgi görmedi ancak daha sonraları büyük ilgiyle karşılandı. Paul, değerli sanatsal eserleriyle modern ressamlığın babası lakabını aldı. O ömrünün sonlarında büyük şöhrete kavuştu. ...46 yıl önce bugün 22 Ekim 1975'te İngiliz ünlü tarihçi Toynbee hayata veda etti. 1889'da dünyaya gelen bu İngiliz tarihçi Londra Üniversitesi'nde uluslararası tarih bilim dalında ders verdi. Toynbee tarih konusunda çeşitli eserler kaleme aldı ki bunlar arasında eski tarihi medeniyetleri inceleyen tarihte araştırma eserini telif etti. İki Ekim dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın milli günüdür. Vatikan, Dünya Katolikleri Teşkilatı'nın merkezi sayılmaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Şantaj kasetleri Peker'in elinde.
Karar.
Akaryakıt fiyatları gıdayı vurdu.
Milli Gazete.
Millet al bayrağı arayacak hale geldi.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Tuncay Molla Veysoğlu, 20 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde Anayasal Düzen, Yolsuzluklar ve Kılıçar Odun'un Uyarısı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünya yolsuzluk literatürüne girecek bir işti. Isparta Şehir Hastanesi'nde önce temeli atıp ardından ihaleyi yaptılar. Bugüne kadar adrese teslim sayısız ihaleye tanık olduk. Bir ihalede rakip diğerinde ortak olan üzüm salkımı gibi iç içe geçmiş şirket modellerine gördük diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kişiye özel yasa çıkarıldığını gördük. Yandaş inşaat yapabilsin diye kıyı kanunun değiştirildiğini gördük. Özelleştirmelerde satılan kamu şirketlerinin yüklerinden arındırıldıktan sonra en ballı karlı kısmı ile altın tepside sunulduğunu gördük. Halka ait gözbebeği kuruluşların kasasında milyon dolarlar ile deposunda trilyonluk mal ile alıcıya neredeyse sıfır maliyet ile satıldığını gördük. Devam eden aylık geliriyle satış bedelini ödeyebilecek özelleştirmelere tanık olduk. Yandaşlar ihale alabilsin diye devletin hazinesinin bir avuç iş insanının hizmetine açıldığını gördük. Gümrük vergilerinde kişiye özel gecelik indirimler gördük. Geçmediğimiz köprü, uçmadığımız havaalanı için cebimizden zorunlu para çekildiğini gördük. Kapalı kapılar ardında yerli yabancı gruplarla yapılan pazarlıkları gördük. Yandaşları korumak için hazinenin garantör olduğu, gelecek iktidar düzeni bozmasın diye olası davaların Londra mahkemelerine vidalandığı, milletin aleyhine sözleşmeleri gördük. köylünün elinde hiç para etmezken arsayı alıp projeyi geçirip köşeyi dönenleri gördük. Madagaskar'da kurban keseceğim diyerek para toplayan, holding kuran, gemi satın alan yüzsüzlüğü yaşadık. İstanbul'a dikey ihaneti yapanları ve bu rantın yoldan çıkardığı insanları gördük. Ve Türkiye inşaatın önceden başlayıp ihalenin sonradan yapıldığını da gördü. Tele1'de hazırladığım Anında Manşet programında CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin duyurdu skandalı ve aynı hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiyi devlet memurlarını uyaran konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var, dedi. Evet, Türkiye'yi saran yolsuzluk düzeninde baskı altında kalan ya da süreçlere ortak olup imza atan bürokrasinin de payı var. Biz yolsuzluk düzenini kirli siyasetçi, kirli iş insanı, kirli bürokrat üçgeni olarak tanımlarız. Kılıçdaroğlu, düzenden beslenmeyen ancak baskı korku nedeniyle kararlara imza atan bürokratlara devletin bürokratları olduklarını hatırlattı.
İskender Korkmaz, 20 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Ok Yay'dan çıktığı başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hukukun üstünlüğü ve demokraside kan kaybımız, ekonomi yönetiminin günübirlik kararları ve özellikle faiz kur politikası konusundaki yanlışları nedeniyle yaşadığımız sorunlar kritik eşiği aştı. Bundan sonra bugünkü iktidar istese de istikrar programı yapamaz. Dahası hiçbir ekonomi yönetimi bilmeden bu kadar yanlış yapamaz. Eğer bilmeden yapmış olsaydı yanlışlıkla bazen doğru yapardı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye 1980 krizinden sonra 24 Ocak ve 1994 krizinden sonra 5 Nisan kararları aldı. 2002-2001 krizlerinden sonra güçlü ekonomiye geçiş programı hazırladı. Ertesi yıllarda ülke krizden çıktı ama o zaman 1980 darbesine rağmen, koalisyonlara rağmen yargı bağımsızdı, hukuk işliyordu ve otokrasi sorunu yoktu. Bugün hukuki ve demokratik altyapı ve aynı zamanda güven sorunu olduğu için ekonomik istikrar programı yapılsa da dikiş tutmaz, yürümez. Bu altyapı sorunları yanında güven ve belirsizlik sorunu da çözümü engelliyor. Planlama ve kalıcı bir politika olmadığı için belirsizlik artıyor. Bakanlar kurulu olmadığı için ve kararlar tek imzayla olduğu için kamuoyu tarafından bilinmiyor, tartışılmıyor. Üstelik de temel konularda kararname çıkıyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor ve bu durum belirsizliği artırıyor. Kayyum atamaları sermayeyi ürkütüyor ve güven sorunu yaratıyor. Siyasi iktidarın kullandığı ve yarattığı paralel yapının maliyetini toplum çekiyor. Özetle eğer bir ekonomik istikrar programı yapılacaksa önce hukuki ve demokratik altyapıyı düzeltmek ve güven yaratmak gerekir. İktidar böyle bir adımı atamaz çünkü bu yanlışlar üstünde iktidar oldu. Ama halk şimdi kriz cebine inince yanlışları anladı. Dahası ekonomik istikrar için hükümetin ekonomik gidişata doğru teşhis koyması gerekir. Oysa ki hükümet kendi dünyasında yaşıyor ve ekonomik sorunları göremiyor. O zaman da bu anlayış içinde bu iktidarın ekonominin altyapısını düzeltmesi mümkün değildir. Gelecek iktidarlar kim gelirse gelsin hayatın normal akışına aykırı olan bugünkü başkanlık sistemini ve otokrasiyi değiştirecektir. Sonrasında ekonomik istikrar programı kolay olur. Dış dünya Türkiye'nin potansiyel gücünü biliyor. Demokrasiye dönen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyan bir hukuk ve yönetim düzeninin olduğu, siyasi tutukluların, gazetecilerin ve hükümet baskısı ile haksız yere hapiste tutulanların özgür olacağı bir Türkiye'yi yeniden destekler. Ekonominin iç dinamikleri hızla değişir. Türkiye yeniden yatırım yapılan bir ülke olur. Yani iktidar değişirse istikrar uzun sürmez ama kayıpların telafisi uzun sürer. Gelecek iktidarların önce kurumsal yapıları yeniden oluşturması gerekir. Devleti parti devleti olmaktan çıkarıp liyakat ve sosyal fayda gözeten bir kurumsal devlet haline getirmek gerekir.
Kazım Güleç 120 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde parlamenter sistemde saraya da propaganda birimine de yer yok başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Parlamenter sisteme dönüşeceğin bir araya gelen 6 partinin temsilcilerinin bu kapsamda görüşüp mutabakata başladığı hususlardan birinin de tek parti rejiminde iyice Şiraze'den çıkan RETÜK ve basın ilan kurumuna çeki düzen verilmesi olduğu ifade ediliyor. Bu iki kurumun muhalif medyaya yönelik ayrımcı, antidemokratik ve hukuksuz karar ve uygulamaları hayli zamandır gündemde diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
RTÜK'ün muhalif kanallara yağdırdığı ağır yaptırımlar ve BİK'in Yeni Asya başta olmak üzere muhalif gördüğü gazetelere verdiği ilan kesme ve durdurma cezaları malum. Bunların arkasında saraydan verilen talimatların yattığı da çok iyi bilinen bir gerçek. Belli ki operasyonların merkez üssü yeni sistemle birlikte lağvedilen Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün yerine ikame edilip sarayın propaganda birimi gibi çalışan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Biat ettirilemeyen gazetecilerin basın kartı ve gri pasaport haklarının ayrımcı, ötekileştirici bir zihniyetle tamamen hukuksuz ve keyfi şekilde gasp edildiği adres de burası. Bu zihniyet darbe dönemlerinde ve 28 Şubat'ın en hızlı zamanlarında bile görülmemiş bir uygulama ile kazanılmış hak olan kartlarımıza el koyabiliyor. Olacak şey değil. 28 Şubatçıların bu noktadaki en ileri uygulaması başörtülü gazetecilere başı açık fotoğraf şartını dayatmak olmuştu. Şimdikiler başörtüler dahil muhalif gördükleri bütün gazetecilerin kartlarını tümden gasp ediyorlar. Bu keyfiliğin kalkması için epey zaman sabırla bekledikten sonra netice çıkmayınca dava açmak zorunda kaldık ve saray adına mahkemeye verilen savunmadaki hukuk fecaatlerini yazı ve konuşmalarımızda işledik. Parlamenter sistemde böyle bir zihniyet ve kuruma yer yok.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahdet Haftası.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladet yıl dönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede sizlere özel bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İslam aleminin birlik ve dayanışmasının temel taşı rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarafından atıldı. Müslümanların Medine'ye hicreti üzerinden henüz 5 ay geçmeden Allah Resulü sahabeye şöyle buyurdu: Allah yolunda ikişer kişi birbirinizle kardeş olun. Böylece muhacir ve ensar olarak adlandırılan Mekke ve Medine Müslümanları ikişer ikişer kardeş oldular. Böylece İslami vahdet ve dayanışmanın ilk temel taşı Allah Resulü tarafından atıldı. İslami yüce değerler, kardeşlik ve vahdet, cahiliyenin içi boş, anlamsız ve saçma değerlerinin yerine geçti.
Evet, İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinad ederek İslami toplumları ilahi sağlam ipe sarılmaya ve tefrikadan kaçınarak Allah'ı kulluk gölgesinde tek ümmet olmaya davet etti. Müslümanlar da bu davetle birlik oldu. Kardeşlik bağları ile birleşen bu vahdetle beraber Müslüman toplumlar daha da güçlendi. Öyle ki düşmanlara karşı zaferler ve fetihler kazanmaya başladı. Allah Resulü bu bilinçli uygulaması ile Müslümanların vahdeti onlara izzet ve iktidar kazandırdığını gösterdi. Bu İslam ümmeti için daha büyük hedeflere ve daha önemli maslahatlara kavuşmak üzere ufak tefek ihtilafları bir kenara bırakmalı.
(Gülüyor)